Çay Bahçesi. İsmail Çevik. O gün hava çok sıcak olduğundan çıktıkları alışverişi yarıda bırakıp bir çay bahçesinde soluklanmak, içecekleri soğuk bir şeylerle serinlemek istemişlerdi. Yasakların neredeyse tamamen kaldırıldığı, insanlara biraz nefes aldıran, felaket günlerine mola verdiren günlerden geçiriyordu. Gördükleri ilk yere girmişlerdi. Burası, yeşillikli, ağaçlıklı bir çay bahçesinden daha çok, etrafı alçak duvarlarla kapatılmış bir futbol sahasına benziyordu. Gönüllerinden, küçüklüklerinden kalma güzel bahçelerin hayali geçiyordu burayı gördüklerinde. Sadece adının içinde bahçe geçen bu biçimsiz ve ruhsuz yapının moral bozuculuğuna takılmadan, rastgele bir yer seçip oturdular. Masaların arasına konulan mesafe, onlara unutmak istedikleri şeyi tekrar hatırlatmıştı. Fakat buna da aldırmadan, hatta akıllarına gelen şeye nispet yapar gibi, oturdukları sandalyeleri dip dibe getirmeye başladılar. Onları bu oturuşlarıyla görecek olan birisi, yer kıtlığı mı var diye etrafına bakınmadan edemezdi. Uzun zamandır kaçan, bozulan keyiflerini ne kadar olursa yerine getirmekte amaçları bugün. Sabah bu yüzden erken çıkmışlar, az önce de öğle güneşinin altında yanmışlardı. Şimdi uzaklardan kopup gelen bir yel yüzlerini sıyırıyor, alınlarında boncuk boncuk olmuş ter damlalarını soğutuyordu. Yerlerde az önce buranın sulandığını anlatır biçimde minicik su birikintileri vardı. Nitekim köşedeki musluğun başında saçı başı karmakarışık ve kinli bir çocuk elindeki büyük kırmızı bidonun dolmasını bekliyordu. Üçü de hemen hemen aynı anda bu çocuğa baktılar. Üçünün de yüzünde acımaya benzer bir duygu belirdi. Gözlerini kısıp başlarını salladılar. Sonra çocuk bidonu zorla kaldırıp yerleri sulamaya başladı. Diğer masaların ve sandalyelerin altına su ulaştıkça alanın da serinliği giderek artıyordu. Hararetleri azalmıştı şimdi. Ardından onları gören bir garson hiç de acele etmeden elindeki kırık tepsiyi def çalar gibi avucunun içine vurarak yanlarına gelip durdu. Garson çocuk önce biraz saygıdan, biraz da yaşa hürmetten eğilir gibi oldu fakat sonra karşısında duranların bu eğilmeyi çok da önemsemediklerini görünce sırtını geriye atıp dimdik durdu ve bekleyen gözlerle onlara baktı. Kadınlarsa ondan bir açıklama bekliyorlarmış gibi gözlerini dikmişlerdi. Garson buraya her geleni buranın gediklisi sandığından orada ne satınıp ne satılmadığını söylemeye gerek duymamıştı. Kadınlardan biri dayanamadı. "Menü yok mu menü?" diye sordu. Garson bir an şaşırdı. Sonra bazılarını da unutarak başladı hemen içebilecekleri şeyleri saymaya. Sayma işi bitince kadınlardan biri, "Burada da bir şey yokmuş be anacığım," dedi. Hakikaten tipinde bile bir şey bulunmayan bu yerde, çay ve kahveden bir de sade sodadan başka bir şey bulunmuyordu. Çaresiz biri çay, İkisi soda istedi. Çay isteyen sıcak çayını üfleyerek yudumlarken, sodalarını içenlere yaptığı şeyin daha mantıklı olduğunu anlatmak istercesine, kendi kendisine mırıldanıyor, "Çay harareti alır," diye söyleniyordu. Bu doğru muydu bilinmez ama, üçü de şimdi biraz rahatlamış, yüzleri gevşemiş, hallerinde bir yorgunluk ortaya çıkmıştı. Bu rahatlamayla beraber sabahki susamışlıkları da yavaş yavaş kalkmıştı üzerlerinden. İçlerinden biri koluna taktığı maskeyi katlayıp cebine soktu. Sokarken de "bir işe yarasa bari," dedi. Diğerleri bakışlarıyla onu onayladılar. O esnada çay içen kadının masasının üzerinde duran maskesini rüzgar uçurup götürdü. Sırtını dönüp giden bir dosta veda eder gibi uçuşan maskenin ardından baktılar. Garson gelip boşları aldı. Bu sefer yüzünde maskeyle gelmişti. "Nefes almakta zorlanmıyor musun?" diye sordu birisi. Sesi maske yüzünden boğuklaşan garson, "hasta olmamak için takıyorum," gibi basit bir cevap verip gitti. O esnada yoldan acı sirenlerini çalarak bir ambulans geçti. Bu ses çoğu kez ağıtlardan daha acı gelir insana. Bir ağıdın yakamayacağı kadar yakar duyanın içini. Ambulansın içindeki zavallı hastayı düşünüp cık cık yaptılar hep birden. Yüzleri asılarak buruşmuştu. Sonra hep birden Allah sevdiklerine bağışlasın dediler. Dediler ama hemen de bu sesin etkisinden kurtulamadılar. Biraz içlerinden, biraz da uzaklara bakarak düşündüler. Hayallerinde kim bilir nice kötü anılar canlanmıştı. Nihayet biri herhalde virüs hastası taşıyor diyerek sohbetin konusunu belirlemiş oldu. Zaten o günlerde bütün felaketler bu virüs ve bu virüsün sebep olduğu şeyler yüzünden yaşanıyordu. Kadınlardan biri bu açıklamayı beğenmeyerek burun kıvırdı. Bunu yaparken de sandalyesini yana doğru oynatmış, rahatsız olduğu bir şeyden uzaklaşır gibi aniden dönüp bacak bacak üstüne atmıştı. Enini sıcaklamış yüzüne yelpaze yaparak biraz daha fazla serinlemeye çalışıyordu. Eli hızla gidip gelirken, virüs falan hepsi de yalan dolan şeyler, ben hiç inanmıyorum demişti. Bu kendinden emin açıklama üzerine diğer kadınlar düşündüler. Sohbeti açan kadının gözleri daha önce de duyduğu bu açıklamayla bir an kısılıp açıldı. Bu bakışlar diğer kadına sözlerini biraz daha aç lütfen der gibiydi. Diğeri bunu biliyordu ve yine bu kez de her şeyin bir oyun olduğunu, aslında ne bir virüsün ne de bir hastalığın filan olmadığını, bir takım güçlerin hayatımızı istedikleri gibi şekillendirebildikleri bir yöntem olduğunu söyledi. Öteki bu birbirinin aynı olan sıkıcı açıklamadan tatmin olmayarak elindeki çay kaşığıyla oynamaya başladı. Aldığı cevaptan memnun kalmayan kadın sözü bu defa aklını en çok karıştıran, bir süredir cevap bulamadığı konuya getirdi. Zaten bu konular birbirinin kardeşi sayılırdı. Biri gelmişken diğeri de geç kalmazdı. "Peki ya aşıya ne diyorsunuz? Olacak mısınız?" diye sordu. Her şeyi yalan dolan sayan kadın epey rahatsız oldu bu soru üzerine. Birisi karşısına geçmiş de kendisine hakaret ediyormuş gibi yüzü sinirli sinirli gerildi. "Ne aşısı be Aynur? Deli misin sen? Ne aşısı?" dedi öfkesini gizlemeye gerek duymadan. Aynur şaşırmış, çok ayıp bir şeyden bahsetmiş gibi utanmıştı. Sonra nedense birden "Niçin böyle düşünüyorsun?" diye sordu sakinlikle. "Niyesi mi var bu işin kuzum? O aşının içinde neler neler var bir bilsen. Neslimizi kesecekler, kurutacaklar. İnsanların topunu kısırlaştıracaklar bu aşıyla. Siz hala uyuyun. Ölsem de yapmam ben bu aşıyı maşıyı." Aynur artık yelkenleri suya indirmişti bu kesinlik ve reddediş abidesi karşısında. Bir süre hiç konuşmadılar. Sonra birden onları dinleyen öteki kadın bir giriş açıklamasına gerek duymadan, "Biri su kap da o zaman görürsün kısırlığı," dedi. Kendi sözüne böyle bir cevap vermesine epey kızan kadın çantasını kapıp masanın üzerine hızlıca indirdi. Bu hareketiyle tartışmayacağını ama dediğinden de vazgeçmeyeceğini göstermişti. Bu kısa ama etkili konuşmadan sonra biraz daha oturdular. Üçü de çay istedi, garson ne istediklerini ikinci defa sorduğunda. Patronu göndermiş, "Boş boş oturmasınlar, yiyip içsinler de sohbete devam etsinler," demişti. İçlerinde tatmin olmamış, cevap bulmamış bir şeyin rahatsızlığıyla şuraya buraya bakmaya başladılar. Bu bakışlar bir süre sonra dalgınlık halini aldı. Onları bu hallerinden yanlışlıkla ayaklarına su sıçratan az önceki çocuk uyandırdı. Özür diliyordu çocuğun gözleri. Çocuk yaptığı hatanın farkında gitmeye hazırlanırken kadınlardan biri elini uzatıp çocuğu kolundan tuttu. Onu usulca yanlarına çekti. Pasaklılığına, yüzünün kirine bakıp iç geçirdiler. Biri elini uzatıp başını okşamaya başladı. Sonra bu bakımsızlığın bir sebebinin olduğunu hissedip sorma ihtiyacı duydular. Nasıl soracaklarını bilemediler önce. Bir çocuğa "sana bakacak, seni temizleyip besleyecek bir annen yok mu?" diye sormak öyle kolay değildi. Bu yüzden bir müddet sadece çocuğun başını okşamakla yetindiler. Sonra nedense sormaya cesaret ettiler. Çocuk onlara dönmeden elindeki su dolu bidonu yerinden oynatma oyunu oynayarak annesinin öldüğünü söyledi. Çocuk bunu öyle garip bir şekilde söylemişti ki annesi sanki birkaç dakika önce ölmüştü. Üçü de bu ihtimalin gerçekliğinden korkmuşlardı başta. Daha bir şey sormadılar çocuğa. Çocuğun geldiği gibi yine sessiz sedasız gitmesini beklediler. Fakat çocuk kendisine sorulmuş bir soru varmış da cevabını vermeye hazırlanıyormuş gibi çocuklara özgü bir şekilde ileri geri sallanmıştı. Annem virüsten öldü diyebildi sonra. Demek bu ufacık çocuğun bile virüsten, hastalıktan haberi vardı. Bu kadınları daha çok etkiledi. Hep duydukları o virüsün canını aldığı bir insanın oğlu şimdi karşılarında duruyordu. Hem hayret, hem korku, hem de şaşkınlık içinde kalmışlardı. Bunu duymaları çocuğun minik kafasını daha içten okşamalarını sağlamıştı. Ufacık olan bu imgi karşısında çocuk bir şeyler daha söyleme hissi içinde dudaklarını kıpırdatarak bekledi. Belki aklından geçen düşüncelerin, belki de büyüklerinden duyup unutamadığı şeylerin hayaliyle düşünce aleminde bir sonuca varmaya çalışıyordu. Kafasındaki nihai cümle tamamlanınca, "Amcam bana annen aşı olsaymış ölmezmiş demişti," dedi. Elindeki ağır kırmızı bidonu sağa sola sallayarak etrafa saçılan suları izleyerek uzaklaşmıştı sonra da. Küçük çocuk yine musluğun başına seyirtince kadınlar da çok durmamış, yüzleri acayip bir duygunun tesiri altında birbirlerine bakmadan kalkıp gitmişlerdi.